Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize intikal eden geçmiş ümmetlerden bir kişiye ait bir hatıratı var. Bunu bize anlatırken herhalde bir varmış, bir yokmuş, eskiden bir adam varmış demek için anlatmadı. Bundan nokta nokta kendimize dersler çıkaralım. Allah'ın huzuruna giderken ne götüreceğimizi iyi düşünelim, ibret alalım diye anlattı. Bu olay bizim ümmetimizden önceki dönemde olmuş ama bize anlatılıyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, özet ve bütüncül olarak anlatmaya çalışacağım. Adamın biri ne etmiş etmiş 99 kişi öldürmüş. Rakam böyle, tam 99 kişinin canına kıymış. Teker teker veya topluca. Sonunda bir gün vicdanı hareketlenmiş. Ben ne yaptım demiş, tövbe edeyim bari. Ama nasıl tövbe edeceğini bilmediği için gitmiş, dini meseleleri bildiğini zannettiği bir adama gitmiş veya bir papaza, kimse artık, gitmiş. Ben 99 kişi öldürdüm, şimdi nasıl tövbe ederim demiş. O da ona ters ters bakmış, o hoca olan kılıklı adam. Utanmıyor musun demiş. 99 kişi öldürdün, bir de tövbe arıyorsun demiş. Sinirlenmiş bu. Bari 100 olsun demiş, onu da öldürmüş. 100 kişiyi öldürmüş. 100 kişinin katili ama vicdanı henüz sıfırlanmamış. Bir gün başka bir hoca, alim, kimse ona gitmiş. Ben 99 kişiyi öldürmüştüm, tövbe etmek istedim. Filancaya gittim, o bana ne tövbesi be dedi. Onu da öldürdüm, 100 kişi öldürdüm, şimdi tövbe etmek istiyorum demiş. Adam herhalde bakmış 101 olmak var bu işte. Ne diyeceğini de bilememiş ama doğruyu söylemiş. Demiş ki, kardeşim, Allah'ın kapısından seni kim kovabilir demiş. Ama sen bu topraklardayken bu tövbe olmaz. Filan yerde iyi insanlar yaşıyor. Oraya git, oraya demiş. Yani git, benden uzak ol da demiş bu arada. Adam da peki demiş, tövbe etmeye karar verdi ya, diyelim İstanbul'dan Sakarya'ya git demiş ona. O da çıkmış yola, Sakarya'ya gidecek, tövbe edecek şimdi. Yol esnasında eceli gelmiş, ölmüş. Siz bu mışları hikaye anlatılıyor zannetmeyesiniz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Türkçe'ye böyle tercüme ediyoruz. Yolda ölmüş, tam yarı yolda ölmüş. Yani Sakarya 150 kilometre ise 75. kilometrede ölmüş. Ölüm anı geldiğinde her insanda olduğu gibi Azrail aleyhisselam ruh almaya gelince onun yanında iyilik sahiplerinin ruhunu almak için gelen veya kötülük hali olanların, yani kötü insanların ruhunu almak için gelen farklı melekler var. Şimdi bu iki melek grubu da gelmiş. Kötülerin ruhunu alan melekler demişler ki, 100 kişinin katili bu adam. Henüz tövbe ettiği de yok. Gidiyordu güya, gitmesi vakti gelmedi. Bunun ruhunu biz alacağız demişler. Öbür melekler de, iyilerin ruhunu alan melekler de demişler ki, hayır, bu bir kere bu yola çıktı. Dolayısıyla bu bizim. Biz bunun ruhunu alacağız demişler. Melekler siz, biz diye konuşurken Allah-u Teala üçüncü bir melek göndermiş. Ben hakem olayım aranıza demiş. Geldiği yerle gittiği yeri ölçün. Hangi yere yakınsa bunun ruhunu öyle alın demişler. Mesafe ölçülmüş. Çok az bir miktar gideceği yere yakın olduğu anlaşılmış. Ve iyilik meleklerinin refakatinde Azrail aleyhisselam ruhunu almış. Ruh almak kelimesi kardeşlerim, küçük bir parça ilave edelim buraya. Sadece aldı gittiği yansıtmıyorum. Mümin insanın ruhu alındığında o 7 kat göklere doğru yola çıkarılıyor. Habis bir insanın ruhu alındığında ise onu melekler 1. kat semadan yukarıya çıkarttırmıyorlar. Bu leş kokusunu yukarılara çıkarmayın diyorlar. Öyle bir yerde, Bodrum'da mı artık nerede, bekletiliyor. Bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize aktardıktan sonra hadis alimleri bunu tövbe etmenin önemini, bütün tövbeleri Allah'ın kabul ettiğini, edeceğini, Allah'tan ümit var olmak gerektiğini anlatan bölümlerde hep zikrederler. Dolayısıyla biz bugün maazallah 100 kişinin katili olsak bile Allah'a hangi umutla bağlamamız gerektiğini anlatan bir hadis dinlemiş olduk. Ancak kardeşlerim, sadece vay be 100 kişiyi öldürmüş, sonunda da cennete girmiş, şu mışları bırakıp 100 kişiyi öldürmek bile olsa insanı tanımak, akıbeti anlamak, Allah'ı bilmek noktasından bu hakikati anlamaya çalışmamız lazım. Her şeyden evvel bize bu hadisi şerif müthiş bir sosyolojik ve biyolojik bir vakayı anlatıyor. İnsan budur. Yer, içer, konuşur, öldürür. Her şeyi yapmaya müsaittir insan. Çünkü Allah-u Teala insanı ehseni takvim ile esveli safilin arasında yarattı. Yani en üstte hangi zirve varsa insan oraya da aday. En altta hangi bataklık varsa insan oraya da aday. Bu noktada peygamberler hariç farklı insan yoktur. Peygamberler kat'i bir şekilde Allah'ın lütfu ve keremiyle ehseni takvimde kaldılar. En üst noktada. Onun dışında en büyük dostları bile Allah'ın esveli safiliğine düşerim korkusuyla yaşadılar. Şimdi sadece şimdi cahilliğin, laikliğin, demokrasinin, humanizmin diz boyu olduğu zamanda bazıları çıktı, ehseni takvimi ipotekli bölge haline getirdiler. Orada sonsuza kadar cennetlik olduklarını şimdi zannettiler. Aklı kıt bazıları. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ödü patladı, cennetle müjdelenmiş birisi olduğu halde ben kötü bir durumda ahirete gider miyim diye. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın başının altına yastık konmaya çalışılırken, ki kanlar içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldırdığı mihrapta hançerlendi. Bir sabah namazı kıldırırken, televizyon seyrederken değil, bir sabah namazı kıldırırken hançerlendi, şehit edildi. Ya çok kanı akıyor, başının altına yastık koyalım dediler. Oğlunu azarladı. Ne yapıyorsun oğlum dedi, yastık zamanı mı? Bırak Allah yüzümü toprakta görsün, belki rahmet eder bana dedi. Benim filanca şeyhim var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla 23 yıl müthiş bir hayat yaşadım demedi. Yüzüm toprağa değsin de Allah bana daha çok merhamet etsin dedi. Akıllı insan budur. Şimdi yeni modeller çıktı. 100 kişinin katili de olsa Allah'ın en büyük dostlarından gibi edebiyat yapıyorlar. Yarına kadar herkes böyle konuşsun. Yatsı vakti mumun ne olacağı belli olacak. Allah hepimizin akıbetini hayır etsin. İnsan bu kardeşlerim. Hiç kimsenin garantisi yok. Herkes zirve ile bataklık arasında gel git yapıyor. Nabız gibi. Biraz yükseliyor, biraz alçalıyor. Dünya budur. İnsan budur. Allah'ın kanunu budur. Kendi kendine roman yazar insan ayrı bir mesele. Ama bu adam bataklığın en dibinden meleklerin ruhunu teslim alıp 7 kat yukarılara çıkardıkları bir adam haline geldi. Bel'am bin Ba'ura da o yüksek 7 kat göklerin adamı iken köpekler gibi gitti, Allah-u Teala buyuruyor. Köpek gibi gitti. İmansız, sefih olarak gitti. İlmi vardı, kerameti vardı, her şeyi vardı. Unutmuyoruz, insan bu. 100 kişinin katili olur, meleklerle gider. öbürü 100 kişinin hayatına sebep olur, hayata kazandırır ama kendisi berbat olur gider. Garantisi olmayan, sürekli nabzı yükselip alçalabilen bir hayat yaşıyoruz. Sürekli Allahu Teala'ya sonumuzu hayır et ya Rabbi diye dua etmek zorundayız. Hiç aklı olmayan kurnazlar ise sonlarının garanti olduğunu zannettiler. Hepimize bundan ders var. Kardeşlerim, şu hadisi şerifin öğrettiği en büyük gerçek, hatırlamamız gereken en büyük gerçek, ahirete kanla gitmenin ne kadar vahim bir şey olduğudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, birisinin kanına bulaşmadığı sürece müminin işi kolaydır ahirette buyuruyor. Kana bulaştı mı müminin işi zor. Çünkü kıyamet günü namazdan oruçtan önce hesabı ilk görülecek olan şey kan davalarıdır. Bu kan davaları derken o onu öldürdü, amcasının onu öldürdü öyle değil. Birisinin kanına bulaştın mı bulaşmadın mı? Trafik kazasında olur, silahla olur, sebep olursun, kışkırtırsın, yönlendirirsin. Bu adam dinden çıktı, sapıktır, kafirdir dersin. Öbürü de bir kafir öldürüp ben cennete gideyim der. Gider onu öldürür. Birisi döver, burnunu kanatır. Bir insandan bir damla kan akması demek, senin cennetle arana mesafeler koyman demektir. Birisini öldürmen demek, ebedi cehennemde kalmaya hazır olman demektir. Allah muhafaza buyursun. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok net bir ifadeyle buyuruyor ki, bir Müslümanı öldürmek bütün dünyayı yakıp yıkmaktan daha büyük bir suçtur Allah katında buyuruyor. Halbuki dünyada Kabe var. Dünya dediğin yerde Mescid-i Aksa var. Onların da bulunduğu bir dünyayı yıkıp dozerle berbat etsen veya bir Müslümanın kanını akıtsan hangisi daha kötü? Müslümanın kanını akıtmak daha kötü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok net bir şekilde bunu beyan ediyor. Bir Müslümanın onuru, kanı Kabe'nin duvarlarından daha değerlidir buyuruyor. Bu sebeple hiç kimse kaza ile de olsa bir Müslümanın kanını akıtmayı, canını heba etmeyi asla ve kat'a mahkemede beraat ederim diye zannedeceği bir şey görmemelidir. Dünyada bir avukat, iyi bir ilişki, hele siyasetten tanıdığın varsa, 40 kişi öldürsen de, bu 100 kişinin katili mesela, tanıdığı birisi olsaydı Adalet Bakanlığı'nda, bu kadar da uğraştırmazdı kimseyi, öbür 100. kişiyi de öldürmezdi zaten, tanıdık o işi hallederdi. Ama dünyada, insanı kimse yaratmıyor ki, insan için yeri göğü karıştırsın. İnsanı Allah yaratıyor, savunucusu da odur. Bu sebeple Allah'ın yarattığı bir cana kıymak, bunun hiçbir bedeli yok. Yani dinine bile mal olabilir insanın. Ama inşallah Ehl-i Sünnet ulemasının İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh başta olmak üzere Ehl-i Sünnet uleması, yani katil inşallah Allah affeder, cennete girer diye umut etmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde bir cana kıyan kendisini sonsuza kadar cehennemde bilsin buyuruyor. Bu cümleyi hiç kimse unutmamalıdır. Bu sebeple ehliyeti olmayan birisine araç veren baba dolaylı olsa katildir, çocuğu insan öldürdüğü zaman. Birisini kışkırtan, işte böyle kadın mı olur, böyle koca mı olur deyip eşinin onu öldürmesine sebep olan, %1 de olsa kışkırtan katildir. Hocasın verdiğin fetvalar yüzünden birisinin öldürülmesine, ortada bir kargaşa çıkmasına ve insanların birbirini bıçaklamasına sebep olduysan katilsin. Katil ne demek? Cehenneme sonsuza kadar atılacak. Ondan sonra Allah bir gün rahmet ederse 250 bin sene sonra, 485 bin sene sonra mı Allah biliyor, ahiret seneleriyle lütfederse Allah çıkacak cehennemden. Yoksa ebedi Ebu Cehil'le beraber kalacak. Ebu Leheb'le beraber cehennemde kalacak. İnsanın eti, kanı, iliği dünya standartlarında ucuzlamış olabilir. Bir köpek mi ezeceksin, bir çocuk mu ezeceksin de aman köpeğe dokunma dedirtilebilir bu dünyada. Bir köpek 5 çocuktan daha değerli olabilir. Bu Birleştirilmiş Milletler'in dünyasının kanunudur. Allah'ın kanunu böyle değildir. Kafir bile olsa bir cana kıyan ebedi cehennemde kalır. Cana kıymak yok. Devlet karar verip, şeriatla hükmeden bir mahkeme karar verip, bir insanın canının heder olmasına sebep olabilir. Buna adalet denir. Katil öldürülür. Katliam yapan öldürülür. İnsanlar kendilerini mahkeme yerine koyup, polis yerine koyup silah kullanamazlar. Kullanırlarsa Allah'ı karşılarında bulurlar. Allah'ı karşılarında bulurlar. Halid bin Velid radıyallahu anh, savaş heyecanı içerisinde tam tahkik etmeden birilerini öldürdü. Savaş ortasında Mekke fethediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda, Allah'ım, Halid'in yaptığından sana sığınıyorum, benimle alakası yok buyurdu. Savaş zayiatı demedi. Savaş zayiatı dese yani bir zararı yok demiş olacaktı. Öyle buyurmadı. Halid'in yaptığından sana sığınıyorum Allah'ım dedi. Çünkü insan öldürmeyi peygamber de olsan kaldıramazsın kıyamet günü. Evet, savaş yapılır. Evet, caniler cezasını çekerler. Ayrı bir mesele. Ama bile bile bir insanı eften püften sebeple öldürmek, kendini hakim yerine, savcı yerine, devlet yerine koyup bu gebertilmeli demek o kadar ucuz bir cümle değil. İnsanlar bunu ucuzlatmış olabilirler. Biz çok fazla ölüm haberi duyuyoruz diye 5 kişi bir kazada öldü. Oo, 5 kişiyle kurtulmuşlar. 40 kişilik otobüsten 5 kişi ölmüş diye biz 5 kişinin ölümünü haber niye yaptılar filan gibi düşünüyor olabiliriz. Allah için böyle değil bu. Bir can bir dünya demek. Bir cana kıyan dünyaya kıymış demektir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi çok açıktır değerli kardeşlerim. Bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş bir katildir. Dolayısıyla bütün insanlık ona tavır koymalıdır. Elbette kaza olur. Elbette kasıt olmadan olur. Elbette anne bile fark etmeden çocuğunu uyuturken boğabilir. Bu hata, bu kaza. Bunu konuşmuyoruz. Ama ihmali, vurdum duymazlığı konuşuyoruz en azından. Kastı zaten konuşmaya gerek yok. İnsan canına kastetmeyi zaten konuşmaya gerek yok. Bu sebeple bir insan Allah'ın verdiği canı almaya, heder etmeye yönelik herhangi bir hata yaparken ahiretini nasıl berbat ettiğini çok iyi düşünmek zorundadır. Bu hadisi şerifin, bu mübarek hadisi şerifin önümüze koyduğu kurallardan biri de boş boğaz hocalık kuralıdır. Boğazı boş, gırtlağı gıcık hoca olmak da sıkıntı. Esasen adamın dediği doğru gibi görünüyor. Git lan, 99 kişi öldürmüş, utanmadan bir de tövbe arıyorsun. Bu kimin hakkı ki? Velev 900 kişi öldürsün. Allah'a sığınıyor. Sana sığınmadı ki. Allah'a sığınıyor. Allah'ın kapısını sonuna kadar açmak da kimsenin hakkı değil. Kapatmak da kimsenin hakkı değil. Kapı Allah'ın kapısı. Hoca kimdir ki? Nedir ki hoca dinden atsın? Nedir ki hoca Allah'ın cennetinin kapısını kapatsın? Kendisi cennetlik mi sanki? Kimin garantisi var? Hayır. Kapı Allah'ın kapısıdır. Açan Allah'tır. Kul bunu kapatamaz. Kapıyı kapatmak da bir suç. Hem de büyük bir suç. Nitekim bu adam kendi canıyla ödedi bunu. Ahirette de hesap verecek ama. Ahirette de hesap verecek. Çünkü 99'u 100'e çıkartan o hoca oldu. Ya da hocalık rolünde kendisini gören biri oldu. Benim anladığım işler değil bunlar. Daha ehline git niye demedi? Tweet atmak hocalık mıdır? Herkes her fetvanın altına imza atma hakkına sahip midir? Bunu bu asra uyarlayarak düşünmek zorundayız. Allah rahmet etsin. İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki, bir konuda Allah'ın hükmü böyledir demek olan, fetva veren bir kişi önce bir cennetin kapısını sonra cehennemin kapısını bir açsın, bir baksın. Hangisi hoşuna gidiyorsa öyle konuşsun diyor. Yani sen o söylediğin sözle, sen namazın olmuştur. Ne biliyorsun adamın namazı oldu? Kaç yıllık tecrüben var? Nerede gördün? Sosyal medyada gördüm. Sosyal medya din mi? Takvim yaprağında okumak din mi? Yani insanların dinine, insanların hayatına, insanların ailesine mal olacak sözleri nakletmek bir sorundur. Sağı başından gitsin. Sağı başından gitsin. Doktora gönder. Her önüne gelen ıspanağı ezip şurup yapıp hastaya mı verecek? Dünyada böyle bir şey var mı? Her gördüğün otu ezip ilaç yapıyorsun sen. Ne insanların sağlığıyla, ne hukukuyla, ne de diniyle ilgili konularda, sağlık, hukuk ve din bu konularda uzman olmayan konuşmamalıdır. Konuşursun, adam da sana güvenir. Zaten dertli olduğu için adam ciddi bir şekilde çare arıyor. Yılana sarılıyor. Meğer yılan senmişsin. Adam boğulmamak için yılana sarılmış. Yılan da hoş geldin demiş ona gibi olur. Bu yüzüncü adam bir yılanmış meğer ki. Kendisini de harap etti. Adamın da mesafesini uzattı. Belki adam bu maceraya girmeden tövbesi kabul olacaktı. En küçük umut bile tövbe için yeterli bir kıvılcımdır çünkü Allah'ın izniyle. İblis bile onca hakir olmasına rağmen bu dünyaya gönderilmeden önce aklı başında olsaydı da tövbe ettim ya Rabbi deseydi bugünkü rezil, mel'un durumunda olmayacaktı. Firavun bile onca gaddarlığına, kabalığına ve vahşetliğine rağmen boğulma noktasına gelmeden aklını başına alsaydı Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden biri olacak ve cennetlik olacaktı. Geçmiş hatalarını da Allah affedecekti. Hiçbir kıvılcım orman yangınını söndürmekte boş değildir. Hayat kurtarmakta da boş değildir. Her şey değerli bu dünyada. Bir nefes Allah demeye yettiğine göre her nefesimiz cennet kadar kıymetli demektir. Zayi edilirken de cehennem demektir. Ve kardeşlerim, bu hadis-i şerif esasen Müslümanın kötülerin ağır olduğu, güçlü olduğu ortamda Allah'ı bulamayacağını, iyilerin yoğunlukta olduğu yöreye gitmesi gerektiğini anlatıyor. Biz bunu belki bir ülkeden öbür ülkeye hicret etmek şeklinde uygulayamıyoruz. Uygulama imkanımız da yok. İnsanlar hiçbir ülkeye istedikleri gibi hicret edemiyorlar artık. Şehir değiştirmeyi de beceremiyor olabiliriz. Ama şunu yapabiliriz. Daha az çıplaklığın bulunduğu bir siteye geçebiliriz. Çok modern olmadığı için, havuzu olmadığı için daha az göz kirliliği oluşacak apartmanlarda oturabiliriz. Bu adamın yaptığını yapmış oluruz. Bu 100 kişinin katliamından dolayı kaçıyordu. Biz 100 şişe biradan dolayı kaçmamız gerekiyor olabilir. Yalan söyleyen ortamdan kaçmamız gerekiyor olabilir. Namazsızlık ortamından kaçmamız gerekiyor olabilir. Yani Allah'a karşı işlenecek suçlar sadece insan öldürmekten ibaret değil. Namazsızlık da bir katliam, oruçsuzluk da bir katliam. Mesela çok hoş bir örnek vereceğim benim açımdan. Tabii yarası olanlar açısından sıkıntılı bir örnek. Yani bir Müslümanın yıllık tatili var. Bu tatili de Ramazan ayına rastlıyor. O Ramazan ayında da turistlerin ve Allah'tan korkmayanların uçak dolusu geldikleri filan şehire giderek güya oruç tutup o arada da göz banyosuyla orucunu berbat edeceği ortama gitmesi mi akıllılıktır? Bu sene tatile de gitmem gerekiyorsa, madem Ramazan ayı böyle oruçsuzların içinde geçecek, gitmeyeyim demesi mi akıllılıktır? O 100 kişinin katilinin serüveni burada bizim için geçerli oldu işte. Kız alırken, damat seçerken buna nasıl dikkat etmeyiz ki? Şirket kurarken biz daha iyilerin bulunduğu bir ortamı nasıl aramayız? Şu söz batıl bir söz ama. Nereden bulacaksın iyisini? Ararsan bulursun. Arayacaksın. Gökten her gün zembille senin kapına 5 tane iyilik örneği indirilmeyecek herhalde. Gerekiyorsa şehir şehir dolaşacaksın. Ucuz mobilya bulmak için sanayi ve dükkanları 40 gün 40 gece dolaşıyorsun. Ayakların şişiyor mobilyanın ucuzunu, kalitelisini bulmak için. Dinin ve ahiret için de arayacaksın kardeşim. Kızmaya küsmeye gerek yok. Kıymetliyse, mobilya kadar kıymetliyse din tabii. Cennetteki mobilyalar değerliyse, arkadaş önemli, semt önemli, bina önemli. Niye? Cennet önemli, gelecek önemli. Kardeşlerim, bu hadisi şerif tevbeye davet ediyor. Ama tevbenin 4 önemli boyutunu da öne çıkarıyor. Tevbenin gerçekleşmesi için sadece bıraktım bir ay demek yetmiyor demekti. Gıybeti bıraktım, daha kimsenin gıybetini yapmayacağım yetmiyor demek ki. Bir kere pozisyon ayarlamasını iyi yapacaksın. Hem seni bataklığa sosyal medya düşürdü, hem telefonunda 8 tane sosyal medya hesabı var. Ama tövbe ettin sen. O tövbe uyuyayım rahat diye yaptığında, sabahleyin kalktığında her şey yeniden tazelenecek. Bir defa pozisyonu toparlayacaksın. Yer toparlaması yapacaksın. 2, 3, kişilerle bağlantını keseceksin. 4, seni bu duruma iten örf, yasa, kasa neyse ondan ayrılacaksın. Bu 4 ayrımı yapmadığın sürece tövbenin adını kullanırsın, kendisini gerçekleştiremezsin. Tövbenden dolayı da başın belaya girer kıyamet günü. Çünkü tövbe ettim dedin, ambalaj değiştirdin, içeriği değiştirmedin. O ambalaj melekleri kandırmaz ki. Melekler yüreklerde ne dönüp donduğuna bakıyor. Beyindeki hareketliliğe bakıyor. Dolaşan kandaki hücreleri inceliyor melekler. Ambalajı değiştirmişsin. Bu neye benziyor? %100 şuna benziyor. Hani katil veya banka soyan birisi işte bu ceketiyle gidiyor, bir cinayet işliyor. Hemen gidiyor o ceketi atıyor. Başka renkten bir ceket giyiyor. Bıyıklarını tıraş ettiriyor. Saçını sakalını düzelttiriyor. Yeni bir adam oluyor. Polis de bunu arayıp benzetemiyor. Hatta onun kimliğine bakıp sen değilsin kardeşim geç diyor. O lacivert ceketli birisiydi diyor. Polis bu kadar denetler. Melekler böyle değil ama. Sen oydun. Cübbe giydin. Hiçbir değeri yok. Sarık sardın. Hiçbir değeri yok. Sakalını uzattın. Bıyığını uzattın. Saçlarını kestin. Melekler bunlara niye inansın? Melekler bizim kanımızda dolaşıyor. Melekler zihnimizdeki frekanslarla ilgileniyorlar. Dolayısıyla tövbe etmek demek pozisyon değiştirmek demektir. Tövbe etmek gerekiyorsa mekan değiştirmek demektir. Tövbe etmek gerekiyorsa o günaha atmosfer oluşturan kişilerle bağlantıyı koparmak demektir. Ve sistemi bozmak demektir. Örfü bozmak demektir. Bunlara dokunamayan birisinin tövbesi bir umut işte. Ölmeye şeyim ölme demiş ya Nasreddin Hoca. Öyle. O kadar sadece. Bu sebeple kardeşlerim Allah'ın tövbe kapısı yerle gök arasından daha geniştir. Hiçbir kulu Allah'ın bunu kapatamaz. Kim sen cennete giremezsin diyorsa kendisi dışarıdan seyrettiği için öyle konuşuyordur. Cennetin dışından konuşuyor. Ebu Cehil'e bile açık tutulmuş bir kapıdır tövbe kapısı. 100 kişinin canına okumuş birisine açık tutulmuş bir kapıdır. Kendisi cennete girmeye umudu yoktur. Onun için kimse giremez diyordur. Allah'ın kapısı bu. Açan o. Kapatırsa o kapatır. Katile, 100 kişinin katiline bile kapatmadı Allah-u Teala. Kim ne cesaret işte filan günah işledi diye, filan namazı kılmadı diye, filan orucu tutmadı diye, hacca gitmedi diye, filan gün Kur'an-ı Kerim'e hakaret etti diyelim. Maazallah. Filan ayeti inkar etti diye. Bugün tövbe kapısı açık. Estağfurullah. Ne buyurduysa Allah haktır. Kadının mirası, Kur'an'ın buyurduğu gibidir. Allah'a iman ettiğim için ben erkek ve kadını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyorum dediği an bitti. Hoş geldin. Melekler ona hoş geldin diyorlar. Hocalar kovsa ne olur? Yetkisi mi varmış hocanın? Veya hiç hoca olmadığı halde sosyal medyadan bir iki slogan öğrenmiş birisinin yetkisi mi varmış? Kardeşlerim bu bir önemli nokta. Tövbeyi tam fonksiyonel hale getirmek gerekiyor. İşlev yapabilmesi için. İkincisi de bir gerçeği unutmuyoruz. Bu adam 100 kişi öldürdü. Bu dünyada yapılabilecek en kötü işlerden birisiydi. Sonra oturup evinde efkarlı efkarlı çay içerek olmadı be. Yapmayacaktık bunu. Cık, yok yok yok. Benden adam olmaz. Yatacak yerim yok. Bunlar bir işe yarayan sözler değil. Adam bu olaydan sonra farklı bir şey yaptı. Artı olan, iyi olan bir işe adım attı. Kur'an-ı Kerim bize ne buyuruyor? Kötülük yaptıktan sonra iyilik yapın ki iyilik kötülüğü kapatsın. Bütün olarak Kur'an'ın verdiği mesaj bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu sloganlaştırıyor. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Yaptığın kötülükten sonra iyilik yap, iyilik onu silsin diyor. Çünkü biz şu hayatı artı ve eksi toplayarak geçiriyoruz. Bir günah işliyoruz, o eksimiz oluyor. Bir sevap yapıyoruz, anamızın duasını alıyoruz, elini öpüyoruz, o artı oluyor. Artılar, eksiler toplanıyor. فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin artıları çok olursa o cennete giriyor. Kimin eksileri çok olursa cehenneme giriyor. Eğer ben bugün maazallah 3 eksi topladıysam, 3 artı ile denkleştiririm, 4 artı ile bugünü artıda, kazançta bitirmiş olurum. Bilanço hesabı böyle bunun. Kur'an bunu %100 böyle tarif ediyor. Dolayısıyla günahlardan sonra efkarlanıp, gamlanıp, çay üstüne çay içmek bir taktik değil. Bu beşeri bir hile sadece. Bol bol çay içersin, limonata içersin, tuvalete gidersin. Bir şey değişmez ondan sonra. Ama artı bir iş yaparsan, 2 rekat namaz kılarsan, bu rezil ortama girmeyecektim ben. Tövbe estağfurullah, nereden girdim? Gideyim bari bir alim ziyaret edeyim. Gideyim bari bir camide 2 rekat namaz kılayım dersin. Artı olur, o onu temizler. Biz pisliklere karşı pisliklerin üstüne taş koymuyoruz. Temizleyici getiriyoruz. Temizli temhuha. Onu temizliyor. Mantık bu. Bu adam 100 kişinin katili, Allah yolunda çileye katlanmak gibi bir iyilik. Doğduğu, büyüdüğü ve 100 kişiyi öldürdüğü için ağa olduğu yerlerden ağa olmayacağı, belki de buna hesap sorulacak yerlere gitmeye razı oldu, yola çıktı, o yürüyüş melekleri hizaya getirdi. Başka bir melek gelip bunu kurtardı o zaman. Hatta bazı rivayetlerinde bu hadis-i şerifin, melekler gelip bunun cesedini o gideceği tarafa doğru fazladan kaydırmışlar. Aslında adam mesela 50 metre gerideymiş. Almış cesedini, bunun melekler götürmüşler. Dünya standartlarında adalet yerini bulsun diye. Demek ki mesele bir adım atıp atmamak meselesi. Elbette bunların hepsi Allah-u Teala'nın iman etti kulum dediği noktadan sonra başlıyor. Tevhid üzereysen bunların bir kıymeti var. Yani kafirin isterse uzay aracıyla binip gitsin başka yere, her gün Mekke'ye gitsin isterse, bir kıymeti yok ki kafir için. Mümini konuşuyoruz. Ve kardeşlerim, bu hadisi şerifi derleyip toparladığımızda, müminin su-i hatime dediğimiz, kötü son korkusu diye bir korkusu olması gerekiyor. Benim sonum nasıl gelecek? Allah'ın büyük dostları, gerçek müminler, ashab-ı kiram başta olmak üzere, Allah onlardan razı olsun, bu korkuyu hiçbir gün bir kenara koyamadılar. Benim sonum ne olacak diye. Peygamber aleyhisselamla 23 sene sabahı akşamıyla gündüzü gecesiyle geçirmiş birileri bile benim sonum ne olur acaba diye ötleri patladı. Son garantisi cahilde olur. Tıpkı ne gibi? Çocuk elektriğin ne yaptığını bilmediği için alır eline annesinin bir aletini, çatalı kaşığı, elektrik prizine sokar. Ne olduğunu bilmiyor çünkü. O onun cahilliğinden, çocukluğundan kaynaklanıyor. Ölümü, öldükten sonra Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmayı, bunları bilmeyen birisi hayat değiştirdi. Zaten şarapçı biri alkol komasından gidiyor, ebedi istirahatgahına gitti diyorlar. Ebedi istirahat. Ateşte istirahat edildiğini de yeni duyuyoruz. Ebedi istirahatgah. Hakkı hukuku yemişsin. Ana baba çiğnemişsin. Devlet kamu malı yemiş içmişsin, ebedi istirahatgah. Dünyada ebedi istirahatgah. Doğru, geri kalanlar ebedi istirahat edecekler ondan. O gitmeyen ebedi istirahat ettiriyor bizi. Kalsaydı çalıp çalıp rüşvet alacaktı. Geri kalanlar kurtuldu, ebedi kurtuldular bundan yenisi gelmezse. Demek için herhalde bunu diyorlardır. Biz Allah'a iman ettik elhamdülillah. Rabbimizin rahmetinin kapısı ebedi açıktır. Sonsuza kadar açıktır. Ve o kapıyı hiçbir Allah'ın kulu kapatamaz. Mümine kapatamaz. Kafire zaten açık değil. Hiç kimse, sen pazartesi günü gel, biz cumartesi çalışmıyoruz diyemez. O vergi dairesi öyle. Pazartesi gel, mesai günü değil der. Allah'ın kapısı 24 saat açık. 365 gün açık. Katile açık, günahkara açık. Sadece kul hakkı yiyene açık değil. Kamu malı yiyene açık değil. Rüşvetçiye açık değil. Neden? Kapalı tutuyor Allah-u Teala. O kapalı da zaten bir daha açılmayacak diye değil. Hak sahipleriyle helalleş gel diye. Yani dosyalarını hazırla diyorlar ya. Tamam, vatandaşsın, hakkın hukukun var ama yani sen fotoğraf getir, kimliğini getir diyorlar. Onun gibi işte. Ana baba bedduası almışsın. Git onların elini ayağını öp, ondan sonra gel. Kapalı değil aslında da sana giriş izni verilmiyor. O kapı gene açık. İnsanlara zulmetmişsin. Eziyet etmişsin. Senin bir yalanınla bir aile çökmüş. Sonra hacca gidip tövbe ediyorsun. Üç tane çocuk da anaları babaları ayrıldığından beri rezil rüsvay olmuşlar. Analarını babalarını sen ayırdın kaynana olarak. Zehir dilin onları ayırdı. Kayın olarak, kayınço olarak, görümcü olarak çıkardığın fisku fucur fesat bir aile çökertti. Evliliğinin ikinci ayında çökerttin onları. Evliliklerinin 20. senesinde çökerttin. Çocuklar bir anaya bir babaya derken ahlaksız çocuk oldular. Ama sen Ramazanlarda hatim indiriyorsun. O Allah'la ilgili. Allah'ın kapısı sana açık. Ama dosyaların eksik olduğu için o okuduğun Kur'anlar, yaptığın haclar, umreleri götürüp verirsin. Elin boş Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarsın. Rahmet ederse cennet, etmese herkesin yeri belli zaten. Nauzu billahi teala. Kardeşlerim, 100 kişinin katili olmak bu dünyada bir rakamla anlatılabilecek bir suç değildir. Buna rağmen Allah'ın kapısı ona açıktı. Kimse Allah'ın kapısını kapatamaz ama o kapıyı da yol geçen hanı zannetmek yok. Her şeyin bir kuralı, yordamı var. Rabbim hepimizi akıbeti hayır olan kullarından etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.